İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Amentü Hassasiyeti programına daha hoş geldiniz. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifir ile beraber Amentü Hassasiyeti programı çerçevesinde İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin akaide dair görüşlerine devam ediyoruz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz hocam.
Hoş bulduk, selamlar.
Hocam geçen dersimizde başlamıştık.
Evet.
El Usul El Munife adlı eserden devam ediyorduk. İmam-ı Azam Efendimizin görüşlerini ve o geçen sefer Ebu Hanife Hazretlerinin hadise dair güncel İmam-ı Azam'la ilgili güncel bazı değerlendirmeleri ele almış. O programı o şekilde sonuçlandırmıştık. Bugün El Alim ve El Müteallim ve benzeri İmam-ı Azam Efendimizin kitaplarının o beş kitaptan devam ediyoruz hocam. Buyurunuz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. En son şu cümleyi okumuştuk. Ve kâle fi kitâbil âlim, İmam Ebu Hanife Hazretleri Kitâbul Âlim vel Müteallim isimli eserinde şöyle diyor. Vel amelu tebe'un lil ilmi kemâ ennel a'da tebe'un lil basar. Efendim, amel ilme bağlıdır. Tıpkı azaların göze bağlı olduğu gibi. Nasıl ki azalarımız gözlerimizin rehberliğinde hareket ediyor. Gözlerimiz bir anlamda azalarımıza kılavuzluk ediyor. Aynı şekilde ilim de amellerimize istikamet veriyor, amellerimize kılavuzluk ediyor. Burada İmam Ebu Hanife Hazretleri ilmin önemini vurguluyor. Bilinçli olarak yapılan amel, bilinçli olarak yapılan ikrar, bilinçli olarak deklare edilen itikat ve iman hiç şüphesiz bilgiye dayanıyor. Bilgi olmadan bütün bunların olması mümkün değil. Bu bakımdan İmam Ebu Hanife Hazretleri itikada dair metne başlarken ilmin önemini vurguluyor.
Evet.
Ve devam ediyor. Fel ilmu ma'al amelil yesiri enfa'u minel amelil kethiri ma'al cehl. Bilgili olarak, ilme dayalı, bilgiye dayalı, bilince dayalı olarak yapılan az amel, cehaletle yapılan çok amelden daha faydalıdır diyor.
Evet.
Gene bilginin, ilmin önemi, amelin ilim üzerine bina edilmesinin önemi bir kere daha vurgulanıyor burada. Hemen arkasından da bir ayeti kerime ile İmam Ebu Hanife Hazretleri İstidlal ediyor, bu meseleyi delillendiriyor, temellendiriyor ve diyor ki وَلِذَٰلِكَ قَالَ تَعَالَى. Bu yüzden Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُوا الْاَلْبَابِ. De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak temiz akıl sahipleri öğüt alırlar. Bu El-Alim ve'l-Müteallim'de geçen bu ifade ve bu ayet Zümer suresi 9. ayet. Evet. Daha sonra ve kâle fi'l fıkhil ebsat. El fıkhul ebsat da şöyle diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri: ve efdalul fıkhi en yetaallama er-raculu'l imane billahi. Fıkhın en efdali, en üstünü kişinin Allah Teala'ya imanı öğrenmesidir. Yani Allah Teala'ya hakkıyla nasıl iman edeceğiz? Ben Allah'a iman ettim demekle olur mu? Olur şüphesiz. İcmali evet. iman diyoruz biz buna.
Evet.
Âmentü billahi ve bimâ câe min indillâhi alâ murâdillâh desek kurtuluruz.
Kurtuluruz.
Yani. Evet, ben Allah'a iman ettim. Allah Teala katından gelen her şeye, o her şeyin onun muradına göre olduğuna iman ettim dese bir kimse kurtulur.
Detayı bilmemiş olsa bile
evet.
kurtulur.
Evet. Ama bu icmali iman kişinin detay öğrenme imkanına sahip olamadığı durumlara özgülenmelidir. Yani dağ başındadır insan. Öğrenecek kimse yoktur, kitap yoktur. Daha evvel bir ilim tahsil etmemiştir. Dolayısıyla ben Allah'a iman ettim. Allah insanlara ne göndermişse bunların hepsine iman ettim. Onun istediği gibidir. O kitaplarda gönderdiği şeyler, o peygamberlerle gönderdiği şeyler onun muradı doğrultusundadır. O ne murad ettiyse ben ona iman ettim dese kurtulur. Ama özellikle günümüzde bilgi çağında olduğumuzu söylüyoruz. Bu çağın bilgi çağı olduğunu söylüyoruz. Böyle bir çağda imanın da amelin de, ki biraz sonra ameli de vurgulayacak Ebu Hanife Hazretleri imamımız, mutlaka bilgi ve bilinç üzerine kurulması lazım.
Evet.
Bilgi de yetmez, bunun bilince dönüşmesi lazım. Bunun kişide bir meleke haline gelmesi lazım.
Evet.
Onun için iman edilmesi gereken hususlar işin başındadır. Bakın bugün yaşadığımız önemli bir arızadır. Gençliğin, yeni yetişen nesillerin işte dindarlığında bir gevşeme olduğundan şikayet ediyoruz. Ahlakta bir yozlaşma olduğundan şikayet ediyoruz. Amellerde eksiklik, kusurdan şikayet ediyoruz. Bunlar doğru şikayetler. Evet. Ama itikat arızasından şikayet edenimiz çok az günümüzde.
Maalesef hocam. Evet.
Bu çok önemli bir arızadır bizim için. Yani harama bakmayın demek önemlidir. Helal kazanın demek önemlidir. Ama Allah Teala'ya ve iman edilmesi gereken diğer amentü esaslarına, Allah Teala'nın murad ettiği gibi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tebliğ ettiği gibi iman etmek lazım. Bu her şeyin başında gelir, her şeyin üstünde gelir. Çünkü birincisi salih amel, sahih iman üzerine bina edilir. İkincisi, eğer sahih iman üzere bina edilmemişse o amel kişiyi de kıvam üzere tutamaz zaten.
Evet.
Bir süre sonra o yozlaşmaya, dağılmaya, çözülmeye mahkumdur.
Yukarıda belirtti yani çok amel değil, bilinçli amel yani. Evet hocam.
İlim ve bilinç üzere amelin İman. İkame edilmesi lazım. Dolayısıyla öncelikle günümüzde gençlere evet amel kıvamı, evet ruh kıvamı, evet kalp kıvamı, bütün bunları söyleyeceğiz, tebliğ edeceğiz, telkin edeceğiz. Bütün bunlar vazgeçilmezdir. Ama daha önemlisi ve daha önceliklisi yeni yetişen nesillerimize, insanımıza, halkımıza doğru, düzgün amentüyü öğretmemiz lazım.
İman,
evet. Öncelikle budur. Evet, ve efdalul fıkhi en yeteallemel raculul imane billahi. Fıkhın en efdali diyor imamımız, kişinin Allah Teala'ya imanı öğrenmesidir. Sonra ve şerai' ve amel edilecek hususları, evet, hükümleri, şer'i hükümleri öğrenmesidir. Ve sünen, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunları nasıl uyguladı, hayatında nasıl tatbik etti, aynen o şekilde tatbik etmektir. Vel hudud, biliyorsunuz din bizim üzerimize, etrafımıza kırmızı çizgiler çizer. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette tilke hududullah fela ta'teduha, tilke hududullah fela takrabuha diye ikaz ediliriz.
Evet.
Dikkat edin, bunlar Allah Teala'nın çizdiği hudutlardır, sınırlardır. Bunlara yaklaşmayın ve bunları aşmayın. Burada da şöyle bir ölçü dikkatimizi çekiyor. Helallerden, mubahlardan bahsedildiğinde tilke hududullah fela ta'teduha, bunları aşmayın.
Aşmayınız.
Mekruhlardan, sakıncalardan, haramlardan bahsedildiğinde fela takrabuha, buna yaklaşmayın. Dolayısıyla bu hududu çok iyi bilmek zorundayız.
Hocam, insanın içinde böyle bir hudutsuzluk var. Yani hani Cenab-ı Hak bizi yarattığı için dikkat çekiyor. Yani haddi tecavüz etme eğilimi var. Hani
bir özgürlük.
Bir özgürlük bir şeyi var. Hani hakikaten evet, yani evet, bir böyle bir eğilim var. Hani bu eğilimi Cenab-ı Hak hepimizden, bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz bize, bak böyle bir şeyiniz var sizin, evet, ama bunlar da bizim, benim hududum, dikkat edin diye uyarıyor. Evet, yani bu içimizdeki o bir öyle bir özellik var yani hani.
Eyvallah.
Hani bir son, siz de modernizmle ilgili bahsetmiştiniz ya hocam. Yani hani onu şöyle formüle ettik. Kul insan, ilah insan değil. Hani
eyvallah,
bir ilah insan oluşuyor. Mesela adam psikoloğa gidiyor. Yani hakikaten hani bizim psikologlarla, onlarla bizim bir alıp veremediğimiz yok ama hocam. İşte sen kendine, işte hatta kendine iyi bak, kendine dikkat et. Yaptığı her işte hikmet, sanki hikmet yumurtluyor, hikmet ortaya koyuyor.
Evet,
sanki
evet,
ilahlaştırıyor insanı. Kendine dikkat et, aman başkasına kendini ezdirme filan, böyle böyle bir ilah tarafımız haşa. Yani evet, Cenab-ı Hakk'ın bize ruhumuzu üflediği böyle celali sıfatlarımızı abartan bir anlayış var. Ona karşı da Rabbimiz öyle değil yani. Sen bir kulsun. Çok hocam, o ben etkilenmiştim sizin ontolojik olarak yani, evet, biz bir kuluz.
Evet, evet.
Kulsun, öyleyse kulun bir sınırları olmalı. Sınırları var. Yani bu sizin şeyde de bizim, evet, içimize o sınırı aşma eğilimi olduğu için yani Cenab-ı Hak sınırları iki de bir hatırlatıyor. Yani birçok yani, ayet var yani.
İnsanın yaratılışında, insan hani daha evvel bahis konusu etmiştik. Biz emanetleri, emaneti semavata, dağlara, arza, evet, arz ettik. Onlar titrediler, Allah'tan korktular, yüksündüler, evet, bunu yüklenmekten kaçındılar. İnsan bunu yüklendi. İnsan çok zalim ve çok cahildir. Evet, işte insanın bu zalim ve cahil tarafı onu tuğyana sevk ediyor. İşte burada da o etrafımıza çizilen sınırlar bizi tuğyana düşmekten, ateşe düşmekten yani koruyor.
Cahil cesaretinden.
Evet, evet, eyvallah.
Cahil cesareti eyvallah var ya hocam. Evet.
Eyvallah. Devam ediyor imamımız, İmam Ebu Hanife Hazretleri, kişinin bilmesi gereken şeyleri eftaliyet sıralamasına göre sayarken ve ihtilaful eimme diyor ve içtihat imamların ihtilaflarını bilmek de kişi için önemlidir. Bu nokta üzerinde birazcık duralım. İmamların ihtilaflarını bilmek noktası önemli. İki noktadan, iki bakımdan önemli. Birincisi, imamlar niye ihtilaf ederler?
Evet.
İkincisi de, bu ihtilafı bilmek bizim için niye önemlidir?
Evet hocam.
İmamların ihtilaf etmesinin pek çok sebebi vardır. Naslardan kaynaklanabileceği gibi naslar dışında kalan unsurlardan da kaynaklanır. Evet, en hocam. Temel iki kategori olarak.
Evet.
Naslardan nasıl kaynaklanır? Burada sübut ve delalet meselesi gündeme gelir. Evet. Yani sübut derken biz bir hadisin bize kadar sahih olarak geldiğini tespit meselesini gündeme getiriyoruz. Sübut derken
yani böyle bir hadis var mı?
Var mı? Sahih yani var mı? Değil mi? Güvenilir mi?
Güvenilir evet. Mi? Evet.
Delalet olarak da varsa bu hadis ne anlatıyor?
Evet.
İşte bu iki noktada imamlar arasında ihtilaflar olur.
Evet.
Aynı şekilde delalet noktasında Kur'an ayetleri üzerinde de ihtilaflar olur.
Evet.
Yani her Kur'an ayeti manası, muhtevası bakımından aynı netlikte değildir.
Muhkem müteşabihi farklı.
Muhkem müteşabihi vardır. Her birinin kendi arasında kategorileri vardır. Dolayısıyla bir imam bir ayetten başka bir şey anlar, öbür imam başka bir şey anlar. Bu ihtilaf sahabe-i kiram döneminden beri devam etmektedir.
Evet.
Bu meşru bir şeydir. Buna dair bakın küçük bir örnek vereyim, ondan sonra devam edelim konumuza. Bu ihtilaf meselesi bize çok sorulur. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerime var ki bu ayeti kerimenin ne anlattığı konusunda dediğim gibi sahabe-i kiram döneminden beri ihtilaf edile gelmiş. Bunlardan birisi boşanmış kadınların beklemesi gereken iddet süresi hakkındadır. Biliyorsunuz bir kadın boşandığında bir başka erkekle hemen evlenemiyor. Bir
evet.
iddet süresi dediğimiz bir süre beklemesi lazım.
Evet.
Bu süre ne kadardır? İşte bunu anlatan ayeti kerimede şöyle buyurulur. Vel mutallakatu yeterabbesne bi enfusihinne thalasete quru'in. Anlamı şu, boşanmış kadınlar kendi kendilerini gözetleyerek, gözleyerek ve herhangi bir evlilik girişiminde bulunmadan 3 kur süresince iddet beklerler.
Evet,
kur. Buradaki evet kur ne demektir? Selasete kuru'in 3 kur veya 3 kar tekiliyle. 3 kar ne demektir? Bu Bakara suresinin 228. ayeti. Sahabe-i kiram döneminden itibaren bu kelimenin ne anlama geldiği konusunda evet. ihtilaf edilmiş. Bir kısım sahabiler demişler ki bu kelime kadının iki hayız dönemi arasındaki temizlik süresi demektir.
Evet.
Yani boşanmış bir kadın bu görüşe göre boşanmış bir kadın bir hayız dönemi geçirecek, temizlenecek. İkinciyi geçirecek, temizlenecek. Üçüncüyü geçirecek, temizlenecek. Temizlendikten sonra iddeti bitmiş olacak.
Evet.
Öbür görüşe göre bu temizlik değil, hayız demektir.
Evet.
Buna göre de bir kadın boşandığında bir hayız görecek, bir temizlenecek. İkinci hayızı görecek, temizlenecek. Üçüncü hayızı gördüğünde iddeti bitecek.
Evet.
Öbüründe üçüncü temizlemede iddeti bitiyordu temizlik döneminde. Bunda evet. hayız döneminde.
Minimum 20 gün, maksimum 27 gün fark var arada.
Evet. Yani, evet. Şimdi Allah Teala mutlak ilmiyle, ezeli ilmiyle hiç şüphe yok biliyor ki Araplar bu kar veya kur kelimesini farklı anlamlarda kullanıyorlar.
Belli yani.
Evet. Bu ayeti kerime bu şekilde indiğinde ihtilaf edecekler.
Evet.
Bunu Cenab-ı Hak biliyor. Bu ayeti kerimede bu kelimeye yer veriyor ve ihtilaf vuku buluyor. Bir başka örnek daha vereyim size.
Bunu destekleyen bir örnek vereceğim.
Evet. Şimdi aynı Bakara suresinin 234. ayeti. O 228'di, bu 234. Yani 6 ayet sonra.
Evet.
Buyuruyor ki Cenab-ı Hak: "Vellezine yutevaffevne minkum ve yederune ezvacen yeterabbesne bi enfusihinne erba'ate eşhur."
Ha burada evet.
Evet, sizden evet, sizden kocaları sizden ölüp de geriye hanımları kalmış olanlar. Yani kocası ölmüş olan hanımlar
evet.
kendi kendilerine herhangi bir evlilik girişiminde bulunmadan kendilerini 4 ay gözlerler, beklerler.
4 ay 10 gün.
Burada şimdi ve aşran evet ve 10 gün.
Evet.
Şimdi erbaate eşhur ve aşr. Bunun ne anlama geldiği bütün Araplar tarafından biliniyor ve herkes bunu aynı anlamda kullanıyor. Dolayısıyla burada bir ihtilaf olmamış.
Yani sahabat, burada ne ay kullanılıyor.
Ay kelimesi tabii.
Öbür tarafta kur kullanıyor yani.
Mutlak ilmiyle biliyor ki burada ittifak edilecek. Ama kur kelimesinin geçtiği yerde biliyor ki burada ihtilaf edilecek. Onun ne anlama geldiğini de Kur'an-ı Kerim'de açıklamamış ayrıca. Yani. Kur şu anlamdadır diyen bir ayet yok. Dolayısıyla hani bazen sorulur niye Kur'an bir sünnet, bir kıble, bir peygamber, bir bu dört mezhep nereden çıktı diye çok sorulur.
Kur'an-ı Kerim'in kendi fıtratında
adeta
var yani.
Cenab-ı Hak burada fıkhi alanda ihtilaf edilmesini murad etmiş.
Evet. Çok evet hocam çok önemli yani.
Murad etmese o kelimeyi orada yer vermezdi.
Evet. Nitekim evet. Birkaç ayet sonra eşhur kullanıyor.
Eşhur kelimesi geçiyor.
Ölüm iddeti 4 ay 10 gün. Evet. Evet. Ölüm iddeti oluyor değil mi
evet.
hocam?
Şimdi işte bu nasların delaleti dedik ya.
Evet hocam.
İşte bu delaletten kaynaklanan ihtilafa bir örnektir. Sübut konusundaki örnek de hadisler ki az önce söyledik. Bunlar naslardan kaynaklanan ihtilaflardır. Bir de nasların dışındaki unsurlardan kaynaklanan ihtilaflar var. Mesela biz diyoruz ki edille-i şer'iye dörttür. Kitap, sünnet, icma ve kıyas.
Kıyas.
Bunların dışında kalan delillerde ihtilaf edilmiş. Yani evet. Herhangi bir mesele Kur'an'da hükmü geçmiyorsa, sünnet-i seniyyede hükme bağlanmamışsa, üzerinde icma edilmemişse, yani yeni ortaya çıkmış bir mesele. Benzer bir nas da yok, illet birliğine dayanarak kıyas yapalım.
Evet.
Bu meseleyi nasıl hükme bağlarız? Burada İmam Malik diyor ki mesela rahimehullah, ben diyor, ashab-ı kiramın alimleri Medine'de toplandılar, orada yerleştiler, orayı vatan edindiler, orada talebe yetiştirdiler. İlmin beşiği Medine'dir. Dolayısıyla böyle bir mesele çıktığında ben Medine ehline bakarım, Medineliler, Medineli alimler sahabeden itibaren nasıl amel etmişse ben ona esas alırım diyor. Baktığınızda makul bir
makul.
Şey. Buna karşılık mesela İmam Ebu Hanife merhum da diyor ki rahmetullah, sahabenin hepsi Medine'de oturmadı. Alim sahabilerin önemli bir kısmı dağıldı, başka memleketlere evet. gittiler. Şam'a giden oldu, Bağdat'a giden, Basra'ya giden, Küfe'ye giden, evet. Mekke'ye giden. Dolayısıyla mesela Küfe'de Abdullah bin Mesud Hazretleri var. İlmin menbaalarından birisi.
Ve aynı zamanda kurucu demiştik değil mi hocam? Yani
tabii.
Küfe, Basra kurma şehirleri.
Evet,
herhalde.
Evet.
Evet hocam.
Hazreti Ali Efendimiz hilafetinde orayı tavattun etmiş, oraya ya. Yerleşmiş. Ebu Müseleşir Hazretleri orada görev yapmış. Dolayısıyla onlar orada bir temel atmışlar. Bunlar da alim sahabiler. İmam Ebu Hanife de diyor ki ben de onlara bakarım.
Evet.
Sonra birisi diyor ki onlarda da bir şey bulamazsam İmam Malik diyor ki ben ümmetin maslahatına bakarım. Mesalihi mürsele. Onu esas alırım. İmam Ebu Hanife diyor ki ümmetin maslahatına bakmam, örfe bakarım. İnsanlar evet. nasıl amel ediyor? Eğer şer'i şerife aykırı değilse bu örfe esas alırım evet. diyor. İstihsan yapıyor vesaire. Yani bu tali delillerde de baktığınızda bir ihtilaf var.
Bir usul geliştirmişler kendileri.
Her yani bir imamın böyle bir usulü
ittifak
var.
Edilmeyen konularda evet. diyebiliriz değil mi hocam?
Elbet,
yani elbet, ittifak elbet. Edilmeyen delillerde her bir imamın kendi bir usulü var.
Eyvallah.
O usule göre fetva vermişler.
Eyvallah.
Evet hocam.
Dolayısıyla
yani ihtilaf sebepleri böyle yani.
Evet. Dolayısıyla bu sebeplerin birincisi mahiyetini bilmek, ikincisi de neticelerini bilmek lazım.
Evet.
İmam Ebu Hanife Hazretleri onun için dikkatimizi çekiyor. Diyor ki ilmin en üstünü kişinin Allah Teala'ya imanı bilmesidir. Şer'i hükümleri bilmesidir, sünnetleri bilmesidir, hududu bilmesidir ve imamların ihtilaflarını bilmesidir.
Evet hocam.
Evet. Buraya biz bir husus daha ekleyelim. Burada metinde geçmiyor ama metnin arka planında bu var. İmamların icmağını bilmek. Yani evet. imamların icmağına aykırı bir hüküm verilir mi verilmez mi meselesi özellikle günümüzde çok atlanan, çok üzerinden maalesef geçilen, artık günümüze hitap etmeyen bir şeymiş gibi algılanmaya başlayan bir meseledir icma.
Evet hocam.
Şimdi bu ümmet ana gövde itibariyle sevad-ı azam, ehli sünnet vel cemaat dediğimiz ana gövde itibariyle sahabe-i kiram döneminden itibaren icmayı bir şer'i delil olarak kabul etmiştir. Bu şer'i delillerin Hidayet Bey bunun altını çizelim. Kur'an, sünnet, icma, kıyas diyoruz ya.
Evet hocam.
Bunlar böyle masa başında oturulup tespit edilmiş şeyler değil. Bunların Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizle ontolojik bir bağlantısı vardır.
Evet.
Mesela kıyas diyoruz değil mi? Nereden çıkmış bu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muaz'ı Yemen'e gönderirken malum ona
sormuş. Oradan işte.
Neyle hükmedeceksin? O da demiş ki Allah'ın kitabıyla. Aradığın meselenin hükmünü orada bulamazsan neyle hükmedeceksin? O da demiş ki Resul'un sünnetiyle. Orada da bulamazsan eştehidu bi re'yi ve la alu demiş.
Evet.
Orada da bulamazsam işin peşini bırakmam, içtihat ederim. Kendi reyimle içtihat ederim.
Resul Efendimiz mutlu oluyor öyle olunca.
O memnuniyetini belirtiyor sonra. Dedik ki usulü fıkıh ilkelerinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle ontolojik bağlantısı vardır. Bunlar masa başı, kurgusal şeyler değildir. Evet. Mutlaka Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, sahabe-i kirama giden boyutları vardır dedik. Sonra Hazreti Muaz'ın Yemen'e gönderilirken Efendimiz'le arasında geçen konuşmayı naklettik. İşte bu Hazreti Muaz'ın kıyasa başvuracağını gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bunu tasdik ettiğini, bundan hoşnut olduğunu gösteriyor.
Evet.
Dolayısıyla kıyasın şer'i bir delil olması demek, aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in tensibinden geçmiş, onayından geçmiş bir prensip olması demektir.
Yani sünnet tedarik bir şey değil yani.
Elbette.
Nevzuhur bir şey değil.
Tabii
yani.
Ki. Evet. İcmaya gelince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz La teştemi'u ümmeti ala dalale buyurmuş. Benim ümmetim dalalet üzere ittifak etmez, birleşmez buyurmuş. Hazreti Ömer radıyallahu anh vilayetlere gönderdiği valileri çok sıkı bir şekilde denetlermiş. Hatta her valiyi takip eden, habersizce takip eden casuslar gönderilmiş.
İstihbaratı kurmuş değil mi?
Tabii evet. İnsanlara nasıl muamele ediyorlar, halkla münasebetleri nasıl, kişisel yaşantıları nasıl, hani makam mevki azdırdı mı onları nedir diye denetlettirmiş aynı zamanda. Ve onları merkezden yazdığı talimatnamelerle, yönergelerle yönlendirirmiş. Onlardan birisinde, o yönergelerden birisinde kendilerine getirilen davaları nasıl hükme bağlayacaklarını da orada ifade etmiş bir mektup. Orada diyor ki, önünüze getirilen meseleyi hükme bağlamak için Kur'an-ı Kerim'e bakın. Orada hükmünü bulamazsanız sünnet-i seniyyeye bakın. Orada da hükmünü bulamazsanız ifade aynen şöyle: ma qada bihi salihun.
Evet.
Salih kimselerin nasıl hüküm verdiğine bakın, siz de o hükmü alın.
Hocam yani gerçekten ben tam da az önce ayet kelimenin başına dönecektim. İnşallah ona da döneriz. Ma qada bihi salihun.
Evet. Salihlerin yani ilim sahibi aynı zamanda takva sahibi insanların o meseleyi nasıl hükme bağladığına bakın, evet. Siz de onu alın. İşte bu icmaya götürüyor bizi.
Şeyle hocam hani ayet deyince sayın dinleyicilerimiz قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُّ الْاَلْبَابِ ayet-i kerimenin, ayet-i kerimenin yarısı bu. Ayetin bir sibakı var. Hani İnşallah bundan sonra ona da gireceğiz. Tam da bu mevzu hocam yani.
Evet.
Salih kimselerin yani Hazreti Ömer Efendimiz'in demek ki kitap, sünnet, bir de salih kimseleri neye göre
yönetler? Evet. Dolayısıyla bu da bizi icmaya götürüyor.
Subjektif değil mi hocam bu yani? Subjektif bir şey mi? Subjektif diyorlar ya şimdi, subjektif bir şey. Yani bu tip şeyleri hani salihlik filan.
Ha, ama salahın ölçüleri belli zaten.
Evet hocam.
Yani her kim sünnet-i seniyye üzere hayatını devam ettirir.
Evet hocam.
İtikadı ve ameli o doğrultuda oluşmuştur. O kimse salihtir.
Evet hocam.
Yani. Evet, dolayısıyla sahabe-i kiram sadece Hazreti Ömer Efendimiz döneminde değil, ondan sonra da gene herhangi bir mesele ortaya çıktığında mutlaka alim sahabiler o konuda ne diyorlar onlara bakıyor. Ve o icma dediğimiz şeyin aslı kökü buraya, evet, dayanıyor. Sahabeden sonraki kuşağa baktığımızda onlar acaba bu sahabenin icmanı nasıl aldılar, nasıl algıladılar diye baktığımızda aynı manzarayı görüyoruz. Yani eğer bir meselede sahabe-i kiram arasında icma vuku bulmuşsa buna muhalefeti tecviz eden, tensip eden, tolere eden hiçbir ehli sünnet vel cemaat tabiin yoktur.
Evet.
Tabiin dediğimiz kuşağa geldiğimizde biliyorsunuz biraz ipin ucu kaçmaya başlamış ki,
evet,
daha evvelki sohbetlerimizde söylemiştik,
evet,
kaderiye, haricilik vesaire gibi bir takım bidat oluşumlar, evet, tabiin döneminde ortaya çıkmış. Kuşak olarak bu fırkalara mensup insanların büyük çoğunluğu tabiindendir.
Evet.
Ama bunların tabiinden olması onları tebriğe etmez. Sünnet, evet, ve istikamettir ölçü.
Evet.
Dolayısıyla ehli sünnet vel cemaat tabiin dedik burada.
Siz hocam zaten belirtmiştiniz. Yani selefi salihin demiştiniz. Yani oradaki selefi selef yapan salih olanlar.
Eyvallah.
Yani tabiin onu özetle belirtmiştiniz Allah hakikaten.
Eyvallah.
Evet hocam.
İbn Hazm diye bir Endülüslü bir alim var. Onun Meratibül İcma diye bir eseri var. Kendisi Zahiri mezhebine mensuptur.
Evet.
Zahiriye mezhebi artık günümüzde tabileri kalmamış. Aslında itikad olarak ehli sünnettir.
Evet.
Ameli mezheplerden farkı kıyası kabul etmezler.
Düz yani böyle.
Kur'an sünnet icma derler. Yani kıyası kabul etmezler. İşte bu İbn Hazm'ın Meratibül İcma diye bir eseri var. Orada sahabe-i kiramın icma meselesini genel olarak anlatıyor ve diyor ki sahabe icmanın dışında icma olmaz. Kabul etmiyoruz. Biz ehli sünnet olarak bu noktada zahirilerden ayrılıyoruz. Diyoruz ki daha sonraki kuşaklarda da icma vuku bulur. Bu da bizim için, ümmet için bir delil.
İcma ümmet.
Evet. Fakat orada enteresan bir şey söylüyor İbn Hazm. Diyor ki sahabenin icmağı kat'i icmadır. Ve bir kimse bu icmağa muhalefet ederse kafir olur.
Evet.
Bu son derece önemli bir şey.
Amentü hassasiyetini ilgilendi. İtikada evet. Dönüyor hocam.
Tabii
yani.
Ki.
Evet, evet.
Yani ameli bir meseleden itikadi bir mesele nasıl çıkar? İşte böyle çıkar.
Evet, evet.
Sahabe-i kiram bir meselede icma ettiğinde siz o icmaya aykırı hareket ederseniz bunun bir anlamı vardır.
Yani yok sayamazsınız yani.
Ha neden yok sayamazsınız? İşte o anlam üzerinde durmamız lazım
evet,
biraz
hocam.
Ki niye böyle?
Evet hocam.
Şimdi sahabe-i kiram bir meselede icma ettiğinde bunun anlamı şudur. Sahabe-i kiram Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yetiştirdiği bir nesildir.
Evet.
Hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'i de sünnet-i seniyeyi de ümmetin diğer kuşaklarından daha iyi bilir. Daha çok vakıftır. İlmi daha fazladır, takvası daha fazladır, zühdü daha fazladır. Kur'an'a ve sünnete zaman olarak yakınlığı ümmetin diğer kesimleriyle kıyas kabul etmez. Ya. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğrudan doğruya yetiştirdiği tek nesildir.
Evet.
Sünnet-i seniyeyi görmek isteyen sahabe-i kirama bakacak.
Ya.
Nasıl ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz canlı Kur'an'dı. Sahabe-i kiram da canlı peygamber. Ya da evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın toplumsallaşmış şekli. Sünnetin toplumsallaşmış şekli. Dolayısıyla sahabe-i kiram bir meselede icma ettiğinde biz şunu diyoruz. Biz daha sonraki kuşaklar olarak bu icma edilen konuda deliline vakıf olsak da olmasak da.
Ya.
Hiç şüphesiz sahabe-i kiram bu konuda bizden daha bilgilidir.
Hocam çok etkili bir şey ya. Bu mesela ben hakikaten şu anda gönlüme geleni söyleyeyim. Hani böyle vahiy okulu falan diye vahiy kelimesini çok ağzına alanlar var ya hocam. Mesela vahiy deyince kuru kuruya Kur'an-ı Kerim'i böyle alıp onlar bir vahiy okulunda okudular. Yani
hiç
şeffaf bir ortam. Mesela şöyle bir şey aklıma geldi hocam. Yani müsaade ederseniz biraz edepsizlik sayımı paylaşmak
lütfen,
istiyorum. Ümmü Seleme annemiz sizin böyle hatıraların da bu şeyde geçiyor. Tirmizi'nin şemailde geçiyor. Bu Ali Erdem hocamızın bir şemaili var orada geçiyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz hayattayken diyor kadınlar çok rahattı diyor. Vahiy baskısı vardı diyor. Bizim beylerimiz diyor eve geldikleri zaman bize böyle biraz tabiri caizse kaba davranmak veya o tip bir şeyden çekinirlerdi diyor. Vahiy gelir korkusuyla hiç böyle rahattık diyor kadınlar diyor. Resulullah Efendimiz işaret ediyor. Buradaki gidince diyor, irtihal edince bu konuda biraz diyor sıkıntı yaşadık diyor. Aynı şekilde namazlardaki duruşlar bile değişti diyor hocam yani. Namazlarda diyor onlar ayaklarının uçlarına bakıyorlardı diyor. Ebu Bekir zamanında diyor artık kıble secde yerlerine bakar oldular diyor. Ömer zamanında kıbleye doğru bakar oldular diyor. Yani vahyin bir baskısı, bir yetiştirme.
Kontrol
mekanizması. Bir kontrol edip yetiştirme. Vahiy dediğimiz zaman eğer sahabe efendilerimiz aklımıza gelmiyorsa veya onların yaşantısı da bir vahiy süzgecinden geçmiş gibi düşünmüyorsak bir ideolojik bir yaklaşım gibi geliyor hocam. Ben yani gerçekten
tabii.
Öyle oluyor yani.
Allah razı olsun.
Yani yok sayamayız yani sahabe efendimizin hayatları. Çünkü o vahiyin süzgecinden, inbiğinden geçmiş hayatları.
Evet hocam. Yani bir kere en azından şunu herkes kabul eder. Biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek jestlerini, mimiklerini, el hareketlerini, yüz hareketlerini, beden dilini bilmiyoruz. Biz sadece bunu hadis metinlerinden anlamaya çalışıyoruz.
Evet.
Ama sahabe-i kiram bunu bizzat görüyordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek yüzünün aldığı bir şeklin ne anlama geldiğini biz bilemiyoruz. Sağ biliyor bunu.
Hocam sınıfa giriyoruz. Siz de hocasınız.
Evet.
Sınıfa giriyoruz. Her zaman biz konuşmuyoruz. Bazen işte gözümüz konuşuyor. Evet. Bazen evet. Rengimiz konuşuyor.
Tabii.
Bazen duruşumuz, hatta bazen kapıyı şöyle çek, bir hocanın sınıfta kapıyı örtme biçimi bile,
tabii,
oturma biçimi bile bir şey ifade ediyor yani.
Evet.
Beden dili,
evet,
dediniz ya, evet, hakikaten yani günümüzde de öyle yani. Tabii. Onlar o beden dilini de göre göre yetiştiler yani hakikaten.
Evet.
Beden dili.
Yani biz hadislerde bize nakledilmemiş ayrıntıların neler olduğunu hiçbir şekilde bilmiyoruz.
Ya.
Eğer sahabe-i kiram bize bunu nakletmemişse o ayrıntılardan, o detaylardan hiçbir şekilde haberdar olma şansına sahip değiliz. Ya.
Biz her şeyi naklediyor muyuz şimdi hocam?
Yani.
Doğru.
Şimdi aklıma bir şey geldi söyleyeyim.
Buyurun.
Geçenlerde bu Orta Asya ülkelerinden birisinden bir öğrenci, bir talebe mail atmış bana. Diyor ki buralarda bizim ehli sünnet dışı mezhepler var. Onlardan birisine mensup birisi bana geldi ve dedi ki bak sizin hadis kitaplarından birinde şöyle bir rivayet var. Peygamber Efendimizin yanına, evine bir gün sahabeden birisi girmiş. Peygamber Efendimiz o esnada hanımlarından biriyle yorganın altındaymış. Onu da çağırmış, onu da yorganın altına almış.
Neuzübillah hocam yani.
Hocam bu nedir diyor şimdi, bu var mıdır?
Orta Asya'dan bir talebe.
Evet. Evet. Böyle bir rivayet vardır, evet.
Evet.
Şimdi ben ona dedim ki yani Allah insana öyle bir yetenek vermiş ki istediği noktadan hareket eder ve istediği yere varır. Ne yapar eder varır. Tevil,
evet,
yapar oraya ulaşır. Tahrif yapar oraya ulaşır. Olmazsa uydurur oraya ulaşır.
Yani,
oraya ulaşmayı kafasına koymuşsa ulaşır.
Yani malzemeyi kendine göre kullanır yani.
Yorumlar. Evet. Şimdi evet, biz buradaki o manzarayı bilmiyoruz. Hakikaten neydi bu? Baktığınızda bu sahih bir rivayet.
Hakikaten
bir
hocam neydi ya?
Müstedrekinde geçiyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabeden birisini bir yere gönderiyor. O gönderdiği yerden dönerken o sahabi kendisi rivayetin başında diyor ki soğuk bir gündü diyor. Ve sabahın biraz erkence bir vaktiydi. Ben oradan döndüm. Demek ki Efendimiz'e rapor verecek.
Evet.
Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bulunduğu hücreye, eve, hane-i saadete girdim diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz eşlerinden birisiyle bir örtüye bürünmüştü.
Bak sen yorgan...
Evet, şimdi bakın.
Örtü ve yorgan arasındaki fark.
Şimdi bakın, bir örtüye bürünmüştü diyor. Sonra beni de davet etti ve o örtünün altına aldı diyor. Şimdi ben bu aciz kafamla diyorum ki, bak bu rivayette bir arka plan şeyi var, soğuk bir gün.
Evet.
Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hane-i saadetinde demek ki bir ısınma, bir soba, bir ocak, bir şey yok.
Evet.
Örtünün altına girmişler,
evet,
müminlerin annelerinden birisiyle ısınıyorlar.
Tabii.
Isınmaya çalışıyorlar. Efendimiz de oradan haber bekliyor, o kişi gelecek.
Geldi gelecek, böyle bir haber.
Evet, dolayısıyla geldiğinde o kişi, o da soğuktan geliyor, ısınsın diye. Manzara muhtemelen şöyledir dedim.
Ya,
Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ortada oturuyor. Eşi bir tarafında oturuyor. O sahabi de başka bir tarafında oturuyor. O sahabi kim? O sahabi Hazreti Hatice validemizin kardeşi.
Ya hocam.
Şimdi bu detayları atladığınız zaman
evet,
böyle bir metinden ortaya böyle bir şey çıkar mı? Çıkar.
Enteresan hocam. Şimdi sahabi deyince de
tabii,
böyle başı kavuklu, yaşı 70-80
yani,
hep böyle bir manzara var. Mesela
evet,
şimdi işte İbn Abbas, Abla İbn Abbas'ın gelip de teyzesi Meymune'nin yanında
evet,
kalması
evet,
var.
Gecelemesi.
İşte Mekke'nin diyor bu, Mekke'nin fakihi bu diyor,
evet,
işaret ediyor yani.
Evet.
Küçük çocuk yani daha ama fotoğraf çekiyor yani ne oldu ne gitti.
Eyvallah.
Küçük, onların yaşları küçük.
Eyvallah.
Gençler hep sahabe deyince başı kavuklu böyle.
Evet,
80
evet,
yaşından
evet,
gelmiş böyle,
öyle algılıyoruz.
Böyle algılıyoruz evet.
Allah razı olsun.
Evet hocam.
Evet, dolayısıyla işte bu arka plan ancak sahabe-i kiram tarafından bilinebiliyor.
Evet.
Onlar bize bildirirlerse biz arka planı biliyoruz. Bildirmezse bilmiyoruz. Dolayısıyla sahabe-i kiramın icmağı çok önemlidir. Sahabe-i kiramın icmağı bizim için niye önemlidir? Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir hüküm, sünnet-i seniyyede yer alan bir hüküm
evet,
ve sahabe-i kiramın icmağı. Şimdi sahabe-i kiram bir konuda icma etmişse ya Kur'an ve sünnet tarafından teyit edilmiş bir meseledir bu veya Kur'an ve sünnetin teyit etmediği, tasdik etmediği, onaylamadığı bir meseledir.
Ya öyledir ya öyledir. Evet hocam.
Evet. Şimdi birinci ihtimalse bizi bağlar.
Evet.
Ama ikinci ihtimalse, yani Kur'an ve sünnetin teyit etmediği, tasdik etmediği bir icmaysa bu, o zaman işin içine daha korkunç bir mesele girer. Sahabe-i kiram Kur'an ve sünnete rağmen bir konuda görüş birliği edebiliyor gibi bir sonuç çıkar.
Kur'an ve sünnet dışlamış gibi. Yani.
Dışlamış gibi. Hatta daha kötüsü, daha korkuncu, Kur'an ve sünneti bize nakleden nesil olarak sahabe bunu yapmışsa, biz onların bize naklettiği Kur'an'dan da sünnetten de hiçbir zaman hiçbir şekilde emin olamayız.
Yalanla itham etmiş oluyoruz tabii.
Güvenilirliğini kaybeder yani. Kur'an ve sünnete rağmen bir konuda görüş birliği ediyorsa sahabe, haşa ve kella, onları bundan tenzih ederiz. Ama bilfarz, teorik olarak böyle bir konuda icma ediyorsa, ittifak görüş birliği ediyorsa, Kur'an ve sünneti de haydi haydiye tahrif eder, kendi hevasına göre uydurur, oluşturur, çıkarımlar yapar, ilaveler yapar ki bugün biliyoruz ki İmamiye Şiasının önemlice bir kesimi bunu ifade ediyor, bunu iddia ediyor. Sahabe dediğiniz kimseler diyorlar, Kur'an'dan bir takım şeyleri çıkarıyor.
Rağmen yani.
Tabii. Dolayısıyla sahabenin icma bu noktada da önemlidir bizim için. Bu meseleyi biraz deşelediğinizde altından böyle son derece önemli hususlar çıkar.
Yani her halükarda icmayı gündemimize almak zorundayız.
Elbette dikkate almak zorundayız.
Görmezden gelinemez.
Elbette.
Mutlaka detaya, hatta hocam hani zımni icması var. Hani sükutu icma o zımnen, eğer bir konuda herkes aynı şey yapıyor ama konuşulmuyorsa sükutu icma var yani. Hani illa sarih icmadan ziyade sükutu icma da söz konusu.
Şüphesiz.
Sükutu icma. Evet hocam.
Evet.
Demek ki bu icma noktası böyle hocam.
İşte İmam Ebu Hanife imamların ihtilaflarını bilmek dedi ya. Evet. Öyle buyurdu ya. Biz de buradan satır arkasına sarkarak icmanın bilinmesinin de gerekli olduğuna dair bir izahat yapmış olduk. İnşallah önümüzdeki ders Sevad-ı Azam konusuna da değinelim.
Bir dakika filan böyle bir şeyimiz var. Onu kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun innema yetezekkerul elbab.
Evet.
Yani de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak lüp sahipleri, akıl sahipleri ibret alırlar ayetinin önünde hocam. Yani her zaman bu işte okumanın önemine dair anlatılıyor hocam yani. Onun önünde bir önceki ayetin yarısı o. Zümer suresindeki ayetin. Emmen huve qanitun ana el-leyli saciden ve qaimen yahzarul ahire ve yercu rahmete rabbi.
Evet.
Kul hel yeste, yani burada da
tabii.
Yani gece kıyamı, ahiretten çekinme, ahiret endişesi, Rabbin rahmetini umma.
Evet.
Ya bütün bunlardan, bütün bu özelliklere sahip olan insanlar ilim sahibi oluyor. Yani
eyvallah.
İlim aynı zamanda insanı ahireti tefekkür etmeye götürmesi gerekiyor. Eyvallah. Yani buradaki ilim hani okuma yazma, Ali gel, Ali git o değil yani. Hani buradaki hani buna çok vurgu yapılıyor hani o ilim. Yani tabiri caizse böyle cehennem gündemli bir hayat, cennet gündemli, ahiret gündemli bir hayatın etkisi altında oluşan bir bilgi diyebiliriz. Evet. Bunu da böyle bir belirtmek
Allah istedim. Razı olsun. Çok iyi oldu hakikaten. İsabet oldu. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu ulul elbab tabiri bu işte temiz akıl sahipleri diye tercüme ediliyor ama orada kalbe de dönük bir şey var. Ve o lübbe ulaşmanın yolunun mutlaka salih amelden geçtiğini belki de hemen her ayeti kerimenin arka planında görmek mümkün. Evet. Teşekkür ederim Allah razı olsun.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz bugün de bu kadar diyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki Amentü hassasiyetinde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.